Ayrım 27.
Meydandaki kalabalığın üzerine bir ağırlık çökmüştü. Köçekler bile ağır başlı oturuyor, destancıların okuduğu destanları dinliyor, eski kahramanları anıyordu. Bir takım nefer, hainlerin başlarında giden Yeniçeri ağası Celalettin Ağa'yı yakalamak için ağ kapısını basmış ama ağayı bulamamış, yakıp yakıp yeni dönmüşlerdi. Sarayın kaynaştığını, asker dolu olduğunu, süvari topçularının at meydanında toplanmaya başladıklarını anlatıyorlardı. Öyle görünüyordu ki son kararı ahali verecekti. Sabahla birlikte kimin yanında saf tutarlarsa o kazanacaktı. Bütün Memaliki Osmaniye'ye dağılmış, kalelerde hisarlarda bekleşen yoldaşlarımız hatırıma geldi. Keşke burada olsalardı. Keşke Hızır onları atının terkisine atıp bu meydana getirseydi de cengaver nedir gösterseydiler. Keşke Habib haklı çıksa ama öyle değil biliyorum. Ahali her zaman işin ucunu görmek ister. Osmanlı kazansa ne olacağı belli. Yeni kullarla teker meker yuvarlanarak düzeni götürecek. Ya biz kazansak? Bunun cevabını biz bile bilmiyoruz. Belirsizlik. Ama ahali en kötü düzeni bile belirsizliğe tercih eder. Biz şimdi çıkıp desek ki, sadrazamı, Şeyhülislam'ı, hatta bu padişahı istemiyoruz. Ama şunu padişah istiyoruz, o zaman biz kazanırız. Lakin biz bunu demiyoruz artık. Çok daha büyük bir laf ediyoruz. Osmanlı'yı istemezük diyoruz. Galiba bu lafın altında kalacağız. Sabah kötü bir haberle başladı. Sultan Mahmud, sancak-ı şerifi at meydanına çıkarmış, bütün Müslümanları Peygamber Efendimizin sancağı altında toplanmaya çağırmıştı. İmamlar, kadılar her yerden cami halkını topluyor, at meydanına götürüyor, orada silah dağıtıyorlardı. Bize katılmaya gelenler ile bunlar arasında sokak muharebeleri çoktan başlamıştı bile. 3-4 bin medreseli silahlandırılmış, at meydanına toplanmıştı. Tahminim doğru çıkıyor, ahali daha çok karşı tarafa katılıyordu. Derken ilk hareket haberlerini aldık. Güya ocaklı olan Ağa Hüseyin Paşa, topçularla birlikte divan yolundan ilerlemeye başlamış. Darendeli İzzet Paşa da Sekban askeriyle Saraçhane tarafından hareketlenmişti. Topçu bütün işimizi bozuyordu. Açık alanlarda topçuyla karşılaşmak kırılmak demekti. Elimizde ancak 6-7 top vardı. Onlarda en az bunun 10 katı bulunuyordu. Yeni odaların her deliğinden bir tüfenk namlusu kendini gösteriyor ama topçu gücü bizi duvarların arkasına mahkum ediyordu. Nitekim kısa süre sonra yolları tutan yoldaşlarımız perişan halde bulunduğumuz yere akmaya başladılar. Meydanı ve kazanımızı terk edemezdik. Kazanımız çıktığı meydandan kaldırılamazdı. Ama bu bizi meydana mıhlıyor, topçuya karşı sabit bir noktada olmak bize herhangi bir muzafferiyet ihtimali bırakmıyordu. Yeni odaların duvarlarına güvenecektik. Başka çaremiz yoktu. Bu duvarlar topa karşı yapılmamıştı ki. Bu arada bir zabitin belki de asla yapmaması gereken bir şey yaptım. Zabitlerimden üçüne ortamıza hakim olmalarını, eğer geri çekilmemiz lazım gelirse topluca Eyüp tarafından Haliç'i geçeceğimizi bildirdim. Bu meydanda tutunamazsak cenge başka yerde devam ederdik. Kısa bir müddet içinde mahşeri bir kalabalıkla kendimizi duvarların arkasına attık. Toplar duvarları dövüyor, yeni odalara yanan paçavralar yağıyordu. Tüfekler, piştovlar doluyor, boşalıyor, tekrar doluyordu. Bütün et meydanı yanıyor, her iki tarafın Allah Allah sesleri birbirini bastırıyor, birbirine karışıyor, hangi ses kimin, Allah kimin ayırt edilemiyordu. Oradan oraya koşuyor, maneviyatı ayakta tutuyor, durmadan fındık saçıyorduk. Yeniçeri terimi, ateş açmak. Bağırıyor, ses duymuyor, yara alıyor, acı duymuyorduk. Duvarların dışı ve içi ölü ve yaralılarla dolmaya başlamış, karşı tarafın kalabalıktan aldığı maneviyat kırılmaya yüz tutmuştu. Talihimiz dönüyor galiba diye düşündüğüm anda Habib'i gördüm. Telaşla koşuşturuyor, kapı kapı diye etrafındakilere bağırıyordu. Aynı anda kapının hemen karşısına 10 kadar topun yerleştirildiğini gördüm. Neferler ne bulurlarsa kapının arkasına yığıyor, desteklemeye çalışıyorlardı. Kapı karşısındaki topçular birer birer vuruluyor, yerlerini hemen başkaları alıyor, toplar hazırlanıyordu. Sonra 10 topun aynı anda ateşini duydum. Yine odaların büyük kapısı arkasındaki desteklerle birlikte bir saman yığını gibi berhava oldu. Aynı anda topçular, softalar, sekbanlar içeriye hücum ettiler. Piştovlardaki son kurşunlar atılıyor, kılıçlar çekiliyor. Her yerde boğaz boğaza çarpışılıyordu. Başımdan ayağımın ucuna kadar kan içinde kalmıştım. Yaralı mıyım bilmiyordum. Sayı üstünlükleri bizi yavaş yavaş geriletiyordu. Duman ve ateş bizi göz gözü görmez bir hengame içine sokmuştu. Herkes her şeyle boğuşuyor, gırtlak gırtlağa çarpışıyordu. Dumanla, ateşle ve düşmanıyla. Garip bir alışkanlıkla her ortanın kendi odasının bulunduğu yere doğru çekilip orada çarpışmaya devam ettiğini fark ettim. 37'nin oraya göz attım. Habib oradaydı. Deliler gibi dövüşüyor, kılıcıyla geniş daireler çiziyor, önüne geleni biçiyordu. Sonra kalabalık, ateş ve duman içinde göremez oldum. Zihnim inanılmaz bir hızla çalışıyordu. Ellerim, ayaklarım, bacaklarım da öyle. Yaşı çoktan kemale ermiş bir adam mıydım ben? Bir yandan çarpışıyor, bir yandan da kaybettiğimizi anlıyordum. 38'in odasına girmek hepimiz için ölüm olacaktı. En az 3 saattir çarpışıyorduk ve artık neferin yorulmaya başladığını görüyordum. Aslında mahremimize girdikleri anda kaybetmiştik. Edirne kapı tarafına diye bağırdım. Orayı yaracağız. 200-250 neferle birlikte oraya doğru seyirttik. Bir küme sekbanı tırpan gibi doğrayıp yol açmaya başladık. Kimse peşimizden gelmiyor, her orta odası civarında ya da tutunamamışsa odası içinde çarpışıyordu. Sekbanları yarmamıza çok az kalmıştı. Çıkacaktık, son kez geriye baktım. 37'nin bulunduğu yer alev alev yanıyordu. Geride kalanlara seslendim. Haliç'ten karşıya, karşıya geçin. Amacım buluşma yerini bildirmek, kurtulanları bir araya getirmekti. Bunu 2 gün düşünmüş, bu iş için en uygun yerin Karadeniz kıyıları ve Belgrad ormanı olduğunu hesaplamıştım. Çevrede Laz yamaklarının köyleri vardı. Onlar bizi desteklerdi. Hasköy'e kadar neredeyse koşar adım ilerledik. Arada bir durup geri bakıyor, gördüğümüz dumanlar her lahza çoğalıyor, havada dağıldıkça aklımızı da alıp götürüyorlardı. İçinde bulunduğum dehşetti, dehşetti bu tattığım, ceddimizin yüzyıllarca koruduğu, bize emaneti ocağı koruyamamış, topçunun, softanın, sekbanın, şehir cürufunun eline bırakmıştık. Her adımımda Allah'ım aklıma mukayyet ol deyip duruyor, el ve ayaklarımın titremesini ancak hızlı ve sert adımlar atarak engelleyebiliyordum. Yüzlerce yıllık ocağı 3-4 saatte batırmak. Sabit, bu sana mı rast gelecekti? Sabit, nasıl yaşayacaksın şimdi? Allah'ım intihar niçin günah? Hasköy'de tekne namına ne varsa hızla doluştuk. Haliç'in hafif rüzgarı uçup gitmekte olan aklımı dumanlardan alıp bir nebze olsun geri getirdi. Çevreye bakındım, her iki yakaya. Yol boyunca ahaliden hiç kimse ortada yoktu. Şehir ölmüş gibiydi. Yanımdaki neferlere baktım. Hepsi bizim ortadan değildi. En az yarısı değişik ortalardandı. Her biri perişandı. İrili ufaklı yaralar, yanıklar taşıyorlardı. Üst başları paramparça olmuştu. Şaşkınlık ve dehşet içindeydiler. Aynı benim gibi. Zaten beni ikaz eden de bu oldu. Sabit dedim kendi kendime. Sen bir zabitsin. Bunların canını boynuna sen aldın. Sahip çık. Önce kendini, sonra bunları toparla. Üstelik bakarsın, geri bile döner, bu hesabı sorarsın. Karşıya geçer geçmez gözüme kestirdiğim zabitleri işaretle yanıma çağırdım. Neferi toplamalarını, saf tutmalarını emrettim. Bir an şaşırdılar. Sonra baş üstüne ağam diyerek işe koyuldular. Burada durmamız hata olur yoldaşlar. Düşündüm ki bize en uygun yer Belgrad ormanıdır. Gece bitmeden oraya varmamız ve sır olmamız şarttır. Dayanamayacak olan gelmesin ama hata eder. Sultan Mahmut bizi bire kadar kırmaya karar vermiştir. Hepiniz gördünüz, sürüden ayrılanı kapacaktır. Önce oraya varalım, sonra ne yapacağımızı orada kararlaştırırız. Anladınız mı? Eyvallah ağam diye hep bir ağızdan bağırdılar. Sesler kesildi. Evde bekliyoruz. Elden başka bir şey gelmiyor. Arif Ağa tesbih çekiyor. Hatice Hanım taze fasulye ayıklar gibi elleriyle fasulyeleri kemirip duruyor. Zeynep durmadan okuyup üflüyor, öylece bekliyor ve 17 Haziran 1826 sabahını karşılıyoruz. Artık kaybettiğimizi biliyoruz. Ama ne kadar, nasıl? Kapımızı çalan yok. Komşular kafesleri arkasından bizi seyrediyor gibi bir his kaplıyor içimi. Hepsi yılların komşuları. Artık akraba gibiyiz. Yine de kafes arkasından bakıyorlar. Sonra ilk sesi duyuyoruz. Bu 20-30 kişilik ahaliden bir güruhun sesi. Padişahım çok yaşa diye bağırarak yürüyor, ellerindeki kılıç ve piştovları sallıyorlar. Kısa bir süre sonra onları biraz daha kalabalık bir softa kümesi izliyor. Kahrolsun zındıklar, padişahım çok yaşa diye bağırıyor, ayağına ip bağladıkları bir cesedi sürüklüyorlar. Kahrolsun yeniçeriler sesleri duyulmaya başlıyor. Alt sokaktan, üst sokaktan, sağdan soldan zamanla daha sıklaşarak sesler çoğalıyor. Bu sözler kahrolsun yeniçeriler bu şehrin sokaklarında ilk kez böyle söyleniyor. Elbette bunu ilk dileyenler bu güruhlar değil ama bunu açıkça ilk kez bunlar söylüyor. İşin sonuna geldik sarı diyor Arif Ağa. Yaşından hiç beklemediğim bir diklikle. Demek bu deyuslar baba yadigarı ocaklarını dahi koruyamadılar. Şu rezilliğe bak. 92 yaşımda duyduğum şu lafa bak. Sonra Hatice Hanım'a dönüyor ve hanım elbiselerimi getir diyor. Hatice Hanım soran gözlerle bana bakıyor. Gözlerimi kaçırıyorum. Mecburen ayağa kalkarken korkuyla soruyor. Hangisini bey? Arif Ağa celalleniyor. Sanki 40 yıl öncesine gitmiş gibi. Hangisi olacak? Cenge giderken hangisini giyerim ben? Bunca yıldır bilmez misin? Diye bağırıyor. Hatice Hanım tedirgin, alttan alan sesiyle soruyor. Ne cengi bey, bu yaşta ne cengi? Ağa iyice sinirli tekrar bağırıyor. Şuna bak hele, sana mı kaldı bunu tartmak? Git hemen elbisemi getir. Bunları söylerken ayağa kalkıyor. Kemikten başka bir şey kalmamış vücudu, bir yay gibi gergin, belli belirsiz titriyor. Ben her şeyi önleyebilirim. Onu ikna edip oturtabilirim. Ama sadece bakıyor ve gözlerimiz karşılaştığında benimkileri kaçırıyorum. Arif Ağa Hatice Hanım'ın peşinden yukarı çıkıyor. Hayret, bunu bastonsuz yapıyor. Az sonra o çok iyi tanıdığım kıyafetiyle iniyor. Güleyim mi, ağlayayım mı bilemiyorum. Basiretim bağlandı sanki. Kılıcını beline sarkıtmış, iri kemikli eli, horozunu şimdiden kaldırdığı piştovunu taşıyor. Sarı diyor bana, ben kapının önüne çıkacağım. Ev halkı sana emanet. Yapma ağam diyecek gücü buluyorum ilk kez. Ama kararsızlığım, sesimin titremesinden belli oluyor. Bunu hissediyor ve affetmiyor. Beni elinin bir hareketiyle susturuyor ve kapıyı açarak çıkıyor. Hemen arkasından bakıyorum. Hudut nöbeti bekleyen bir nefer gibi ama daha çok eski bir kahraman heykeli gibi dimdik duruyor kapının önünde. Bir müddet öylece duruyor. Bir iki sürü ahali önünden geçip gidiyor. Onu görünce susuyor. Hiçbir şey bağırmadan, belki de biraz utançla uzaklaşıyorlar. Çok tuhaf bir manzara bu. Biliyorum ki ayakta durmak için dermanının son kırıntılarını kullanıyor. Bunu düşündüğüm anda kuşkuya kapılıyorum. Çünkü sanki ebediyete kadar orada öyle duracakmış gibi görünüyor. Daha büyük bir kalabalıktan kaynaklandığı belli olan sesler hızla yaklaşıyor. 2-300 kişilik bir güruh bu. En önlerinde 5-6 tane topçu zabiti, 10-15 nefer var. Kahrolsun yeniçeriler, padişahım çok yaşa diyerek Ali Fakih Camii'nin oradan bizim evin köşesine doğru ilerliyorlar. Bir takım perişan haldeki adamları ite döve sürüklüyor, öfkeyle bağırıyorlar. Sonra sesleri kesiliyor. Arif Ağa ile karşı karşıyalar şimdi. Kalabalığın önünde mahalle esnafından bir iki kişi seçiyorum. Kasap Mustafa, berber Zihni, oduncu Kemal. Dilleri tutulmuş gibi Arif Ağa'ya bakıyorlar. Ulan deyuslar, utanmaz mısınız ceddinize sövmekten? Rezil alçaklar. Arif Ağa'nın sesi bu. Hemen kapıyı açıp çıkıyorum. Yanında duruyorum. Kalabalık şaşkın, berber Zihni utangaç, titreyen bir sesle cevap veriyor. Ağam sen yaşlısın gir evine. Daha gür bir sesle bağırıyor ağa. Ulan berber Zihni senin altına işediğini bilirim deyus. Sana mı kaldı bana ne yapacağımı öğretmek? En rütbeli topçu zabiti ortaya çıkıyor. Baba diyor işimiz var gir içeri bizi meşgul etme. Neymiş o işiniz zabit efendi? Zabit yutkunuyor. dini devlet düşmanı yeniçerileri bulup bire kadar kırmaktır. Onun için gir içeri bir kaza çıkmasın. Arif Ağa gülüyor. İşte zabit efendi, senin işini kolaylaştırıyorum. Tam karşında biri duruyor. 38'in emekli oda başısı Arif Ağa. İstemez misin? Zabit artık sabırsız celalleniyor. Yahu ihtiyar, senin bu yaşta yeniçeriliğinden kime ne? Yeniçeri olsan ne olur, olmasan ne olur? Gir içeri, otur oturduğun yerde. Elimize bulaşma. Bu son söz, artık söylenebilecek bir şey yok. Kalabalık yürüyüp gidecek gibi. Arif Ağa gülüyor ve hızla o ağır piştovu kaldırıp zabitin tam göğsüne tek kurşununu sıkıyor. Aynı anda bir sürü patlama duyuyorum. Arif Ağa üzerime yığılıyor. Sıcak kanını üstümde hissediyorum. Hatice Hanım, Zeynep dışarı fırlıyorlar. Üzerimize kapanıyor. Feryat etmeye başlıyorlar. Kalabalık şaşkın. Ne yapacağını bilemiyor. Topçular canını teslim etmiş zabitleriyle ilgileniyor. Söyleyin Sultan Mahmut'a diye bağırıyor Hatice Hanım. Söyleyin ona ki bu vurduğunuz piri fani. Çok yaşlı adamlar için kullanılan bir deyim. Onun rüyalarına girecek. İki cihanda yakalarını elden bırakmayacaktır. Berber zihni şaşkın ve utangaç sesleniyor. Hatice Hanım, olan oldu. Alın ağınızı, girin içeri. Zorlukla ayağa kalkıyorum. Ağamın kuş gibi olmuş bedenini kucaklıyorum. İçeri giriyoruz. Her zaman oturduğu pencere önündeki döşeye uzatıyorum. Yok, bu böyle olmayacak. İki gün geçti ve Arif Ağa'yı gömmek dışında dışarı çıkmadım. Sabit nerede? Öldüyse öldüğünü bilmeliyim. Yok, yaşıyorsa, bana ihtiyacı varsa onu bulmalıyım. Aymazlığın derecesine bakın. İlk işim Erikli Baba'ya gitmek. Dervişlerin haberi vardır. Sorar öğrenirim demişim. Yolda hiç kimsecikler selam vermiyor, selamımı almıyor. Cüzamlı gibiyim. Gözlerini kaçırıyor enterbiyelileri. Diğerleri yere tükürüyor. Yedi kule kapısından çıkar çıkmaz neye uğradığımızı ilk kez anlıyorum. Dehşet içindeyim. Erikli Baba enkaz halinde. Talan edilmiş, çatısı çökmüş, duvarları kurşun delikleri içinde. Yaşlı bacaklarımın el verdiği kadar hızla ilerliyorum. Bahçedeki havuzun artık taş ve toprakla dolu. Başında Abdurrahman Derviş oturuyor. Selamlaşamıyoruz bile. Gidip yanına oturuyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Üç gündür ağlayamadım biliyor musun Sarı Erenler diyor. Ağlamaya devam ediyor. Asmalar darmadağın, dergah perişan. Önce yıkıcılar gelmiş, her zaman olduğu gibi, ardından talancılar, kandiller, şamdanlar, kitaplar, koyunlar, postlar, mumlara varıncaya kadar her şeyi götürmüşler. Belki iki adım yürüyünce, ulan ben bunu ne yapacağım deyip fırlatıp, atacakları şeyleri bile götürmüşler. Hüseyin Baba, alıp götürdüler, nereye götürdüklerini dahi bilmiyorum, dedi Abdurrahman Derviş.